Ayrım 5.
Yeni üyelerden biri bağırdı. Bir sürü sözle başımızı ağrıtıyorsun şef. Benim istediğim yumurtalarımı satabilmemi sağlayacak bir izin kağıdı. Aylardır bekliyorum. Siz söylev üstüne söylev veriyorsunuz. Bıktım artık. İstifa ediyorum. Bir futbol kulübüne yazılacağım. Aklımda yavrum, aklımda dedi Keller. Yangus da kendi kendine söylendi. Ya ben Aristides'in hissesini hangi parayla ödeyeceğim? Ah! Bizleri yoksulluk içinde doğurtan orospunun toplumu. Gonos, getir bir sürahi daha. Karım hasta, bedava sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Beş para etmezsiniz diye haykırdı deliye dönen Keller. Ben sizleri adam etmeye çalışıyorum. Siz durmadan dileniyorsunuz. Dilendiğiniz paranın karşılığında ne veriyorsunuz ulan? Yumruk sallıyoruz dedi Yangoz. Sen sallıyorsun, kabul. Ama öbürleri yumruk bile atamıyorlar. Üflesen yere yıkılacaklar. Karnımız doymuyor be patron. Hindiba toplar gibi teker teker topluyoruz kuruşları. Üstelik hindibağın nerede bittiğini bilirsin. Ya paranın bittiği yer? İktidara geldiğimiz gün krallar gibi yaşayacaksınız. İyi ama iktidarda değil miyiz biz? Ne yazık ki değiliz. Hem de hiç değiliz. Bizi yönetenlerin çoğu satılmış kişiler. Hitler de aynı nedenle başarısızlığa uğradı. Yardımcıları birbirinden kötüydü. Peki ama elimdeki yumurtaları ne yapayım ben? Tavuklarım her gün yumurtluyor. Bu yumurtaları satabilmek için bir tezgah bile kuramıyorum. Birkaç gün sonra önemli bir iş göreceksiniz. Bir toplantıyı dağıtmak gerekecek. Elinize kalın sopalar, taşlar, kazıklar alıp harekete geçeceksiniz. İşi başardıktan sonra herkese gösterdiği yararlılık ölçüsünde armağanı verilecek. Ben orada olacağım ve hepinizin ne yaptığını göreceğim. Birkaç gün sonraki gece her şey konuşulduğu gibi gerçekleştirilmişti. Adamlarının en yüreklisi Yangus'u kamyonetiyle korkmadan sokaklarda dolaşırken görüyordu. Zeyn'in kafasına vurduklarında büyük bir haz dalgası yayılmıştı içine. Büyük balıkları yakalamadan önce sersemletmek gerekir dedi generale. Ama bu kez general söylediklerini duymazlıktan geldi. 8. Yaralanan ama büyük bir kanama geçirmeyen Z merdiveni çıktı. Elini vurdukları yere bastırıyor ve ağır ağır bir baygınlık çöküyordu üzerine. Merdiven dalgalanmaya başladı, esnekleşti. 2-3 kişi ona destek oluyordu. İkinci katta Golgotha tepesine tırmanan Hazreti İsa'ydı sanki. Adamlar onu sırtladılar. Dipnot: Golgotha, İsa'nın çarmıha gerildiği tepe. Güçlü kuvvetliydi hepsi de, dünyaya sahip çıkanlardan. Jandarma yüzbaşısının gözü önünde başına vuranların kimler olduğunu anlamak için dönüp bakmamıştı bile. Yüzbaşı olayı büyük bir kayıtsızlıkla izlemiş, yardıma koşmak için en ufak bir hareket bile yapmamıştı. Z, ilgisizliğiyle onları daha da küçültmek, hiçliklerini iyice ortaya çıkarmak istemişti. Sert bir şeyle vurmuşlardı başına, bu yüzden yaralanmıştı. Ya taştı vurdukları ya da bir demir parçası. Kalabalığın uzun süreden biri kendisini beklediği salona hemen girmedi. Yan odalardan birine geçip yırtık pırtık bir sedire uzandı. Başı çok ağrıyordu, biraz dinlenmesi gerekliydi. Rahatsız edilmemesi için kapıya birini koydu ve kısa bir dalgınlık geçirdi. Kafasında bir takım şeyler biçimlenmeye ve ağır ağır belirginleşmeye başladı. Otelden çıkıp geçtiği kavşak çiçek açmış portakal ağaçlarıyla doldu. Yanık odun kokan küçük bir alan, elinde asırlık çapasıyla bir de yaşlı bahçıvan. Yavrum, bahçeni bakımsız bırakma. Hayat, çocuk gözleriyle baktığı çağdaki güzelliğine bürünüyordu. Nasıl olmuştu da bu bahçe dikenlerle dolmuştu? Bu ağaçlara nasıl hastalık gelmişti? Nasıl da donmuştu yürekler? Karanlıkta kalan küçük alan çakakları çatlayacakmış gibi atıyordu, biçim değiştirdi. Bir yumurtaya dönüştü. Bu yumurta bembeyazdı. Üzerindeki garip biçimler, yapışkan sıvılar içinin karmaşıklığını ortaya koyuyordu. Birden bu dev yumurta kıpkırmızı kesildi. Oysa Paskalya yortusu kısa süre önce sona ermişti. Kutsal Perşembe bir kere daha nasıl yaşanırdı? Çocukken Atina'da okuduğu okuldan Paskalya tatili için köye, toprağı andıran kırış kırış derin acılı yüzlü anasının dizlerine dönerdi. Evin tek hakimiydi anası, övünürdü eviyle. Tatlı bir kadındı, oğluna hep yavrum, küçüğüm benim der, Ağzından tek yakınma çıkmazdı. Kutsal Perşembe günü kucağına oturduğu bu kadın toprak ananın ta kendisiydi. Avcunun içinde de kırmızı, kıpkırmızı, kan kırmızı yumurtalar. Baygınlık hissi temeli tutarken sökülüp alınan direklerden biriydi. Her şey az sonra çökebilirdi. Temelin güvenilir olmayışı, yüzünü sedire gömdü, çölün kırmızılığını görmemek için parmaklarını gözlerine bastırdı. Şimdi hatırlıyordu. Neydi hatırladığı? Saçmalığıyla insanı ürperten düşünceler. Gözleri cam olsaydı parmaklarını böylesine bastıramazdı. O da gözünü ilanda belirtildiği gibi 10 bin dolara kör zenci şarkıcıya satsaydı yapamayacaktı bu işi. Oysa bir köylü satmıştı gözünü. Evet, Volos yöresinde yaşayan bir köylü. Sanki piyangodan büyük ikramiye çıkmıştı adama. Kaderin böyle bir oyununu aklına bile getiremiyordu. Hem iki göz neye yarardı? Bir göz yetmiyor muydu? Hiç olmazsa yaşadığı yerdeki kötülükleri, pislikleri daha az görecekti. Düşündüğünü hemen gerçekleştirdi. Yaşamak için saçlarını, gözlerini satmak zorunda kalan ulus nasıl bir ulustu? Bu ulus saçlarını zillilerin takacağı perukaların yapılması için satıyordu. Birkaç ay önce çocuğunu aldırtmak üzere kendisine başvuran Amerikalı kadını hatırladı. Sapsarı peruğunu çıkardığında siyah genç bir çocuğunki kadar kısa kesilmiş saçları ortaya çıkmıştı. Z, peruğu eline almış ve bir süre hayale dalmıştı. Acaba bu saçlar nereden geliyordu? Güney İtalya'nın hangi köyünde yaşayan sarışın, genç ve güzel, eti budu yerinde köylü kızı, Meryem Ana'ya adakta bulunabilmek için saçlarını satmıştı acaba? Alan yeniden gözünün önüne geldi. İyice incelemişti alanı, ölünün dikkatini çeken son görüntünün bir daha silinmemek üzere belleğine kazındığını da biliyordu. Bu son görüntüyle kendinden geçmişti. Ölümün ötesinde görüntü retinaya bağlanan korteks hücrelerinde yaşayacaktı. Hangi görüntüyle hayata veda edeceğini düşünüyordu. Bir küçük alanın görüntüsüyle mi acaba? Güzel, ey güzel Selanik! Yoksullar kenti, sefalet mahallesini ayıran eski kale duvarları. Çocuklar uçurtmalarını uçuruyor, anneler ekmek dilimlerine margarin ve reçel sürüyorlar. Güzel, ey güzel Selanik! Bir deniz sana uğur getirmesi için at nalı biçiminde körfez kalmaya mahkum bir deniz, aşkından yoksun geçen geceler, binlerce ışıktan pırlantalarını takıp yattığında değişiveren geceler. Bay, Esso Pappas petrol rafinesini kursun diye Diavata tarlaları kamulaştırıldı. Dipnot. Esso, dünyaca ünlü petrol şirketi. Tom Pappas, Yunan asıllı ünlü Amerikalı zengin. Yunanistan'da büyük yatırımlar yapmış, örgütler kurmuştur, CIA'nin adamı olduğu söylenir. Köylüler ne zaman traktörleriyle kente girip ele geçirecekler? Baygınlık mı bu? Yok canım, saçmalık. Niçin bilgisizlik zorbalığa arka çıksın, niçin yürüsün her şey tersine? Güzel, ey güzel Selanik! Sessiz, boyunları kazaklarının dik yakalarıyla örtülü üç genç başına vurmuştu. Zeyn'in kafasında binlerce yıldız çakmıştı, sonra da karanlıktan da koyu bir karanlığa gömülve bir kopukluk. Her şey şimdi yavaş yavaş eski biçimini alıyordu. O da gerçek biçimine dönüyor, başının dönmesi azalıyordu. Çabuk geçti diye söylendi rahatlayarak. Ayağa kalktı, kendini iyi hissediyordu, konuşabilirdi. Kapıyı açtı, bir alkış tufanıyla içeri girerken sokaktaki çakallar ve maymun suratlılar ulumalarını sürdürüyorlardı. Şimdi kürsüdeydi. Salona göz gezdirdi, yüzleri, dikkatli bakışlarını üzerine diken yüzleri, yanmalarını gidermek için birkaç yağmur damlası bekleyen susamış gözleri fark etti. ''Burama vurdular.'' dedi. Eliyle kaşının üzerini gösterdi. ''Ayıp ayıp. Polisin işi ne? Yöneticiler ne yapıyor? Bir tek bizimle uğraşıyorlar. Ötekiler diledikleri gibi hareket edebiliyor. İçeri dolun kurtlar. Ağız sizindir. Bu haykırışların bir anlamı yok. En iyisi kepenkleri kapamak.'' Dinleyiciler arasından üç kişi yerlerinden kalkıp istediğini yaptılar. Kepenkleri kapamak üzere pencereyi açtıklarında coşkun insan selinin gürültüsü salona doldu. Dışarıda canavarlık tam gemi azıya almıştı. Yapıyı ateşe verip içindekileri fareler gibi yakabilirlerdi. Bulgarlar Bulgaristan'a. Z, gebereceksin. Balkona yerleştirilen hoparlörle konuşmasının dışarıdan da duyulmasını sağlayan düğmeye bastı ve mikrofona yaklaştı. Emniyet müdüründen arkadaşım Spatopoulos'un hayatını korumasını istiyorum. Hayatı tehlikededir. Bir takım kişilerce kaçırıldı. Sonra salondakilere döndü. Sakin olun. Soğukkanlılığı elden bırakmayın. Yoksa hiçbir şey elde edemeyiz. Çantasını açtı. Birkaç kağıt çıkardı. Sözlerini kağıttan okumak niyetinde değildi. Yalnız notlar almış, konuşmasının iskeletini hazırlamıştı. Beni aranıza çağırdığınız için önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Şu sıra bile dünyanın gözleri üzerimizde, toplantımızdan çok şey bekliyorlar. Siz, buraya beni dinlemeye gelenler, hiçbir şeyden korkmadığınız için geldiniz. Buraya gelmek isteyen daha pek çok kişi vardı ama... Sokaktan atılan bir taş kepenkleri sarstı. Bırakın taş atsınlar. Taşlar gerisin geri tepelerine düşecek. Gördüğünüz gibi onlar için barış benimsenemeyecek bir görüştür. Niçin mi? Silahsızlanma. Üstleri kaldıralım. NATO'yu istemiyoruz. Sözümü kesmeyin. Bir sonuca varabilmek için kendimizi esirgemeden vermek gerektiğini biliyorsunuz. Barış bir düşünce değil, bir eylemdir. Korunması için sağlam bilekler gereklidir. İnsanlar barışı benimserse yeryüzünde yaşanabilir. Demokrasi, demokrasi, silahsızlanma, ikinci bir Kıbrıs istemiyoruz. Bir kurşun bir litre süte bedel. Barış istiyoruz, barış istiyoruz. Yine başı döndü, dalgaların hafiften yükselmesi gibi olduğu yerde sallandı. Sonra bu dalgalar alnının mendireğine çarpıp beyninin içinden karma karışık yollarına doğru gerilediler. Çevresinde bir takım sözlerin üzerine basılarak haykırıldığını duyuyor, sokaktakilerin nefret dolu haykırışları kırık camlardan içeri doluyor, bütün bu çığlıklar anlatılmaz bir uğultuyla birbirine karışıyordu. Hepsi gözlerinin önünde, külçe haline gelmeden önce eritilmiş maden gibiydiler. Kendisi de bu eritilmiş yağının eritilmiş şefiydi. Ne yapmalıydı acaba? Durum, soğukkanlılığın sürdürülemeyeceğini gösteriyordu. Artık herkes alevlenmişti. Ağdaki koyunlar gibi salonda oturup dışarıda uluyan kurtları dinleyemeyeceklerdi herhalde. En yüksek yapının ardından ay göründü. Z iyi kapanmamış bir kanadın aralığından ayı fark etti. Gece diye düşündü. Belo Yannis'in kırmızı bir karanfille ölmesi gibi gülümseyişinle delinen kapkara gece. Dipnot. Belo Yannis ünlü Yunanlı solcu. Gece ve içimdeki bu büyük yalnızlık, nedenini bilmiyorum. İlk kez böylesine tatlı bir gevşeklik her yanıma yayılıyor. Bulanık bir sis kolumdaki ve bacağımdaki kesikliği iyice artırıyor. Başıma vurulmadan önce sağduyuya, en basit sağduyuya inanırdım. Ama şimdi bir şey beni uyuşturuyor, tatlı bir ses, düşler evrenine sürüklüyor beni. Tıpkı dün odamda plaktan şiir dinler gibiyim. Konuşman gerekiyor diye söylendi kendi kendine. Gerçekten konuşman gerekiyor. Buradalar, seni bekliyorlar. Seni dinlemek için yuvalarından, rahatlarından vazgeçtiler. Konuşmalısın. Ama ne demeli? Nereden başlamalı? O kadar çok söyleyeceğim şey var ki bir şey söyleyemiyorum. Ağzımdan rastgele tek söz çıkmıyor. Çöl sayılmayacak bir çölün yırtıcı hayvanları, kuşları, tek kişiye değil herkese yönelen bir sevgi. İşte içime dolan duygular. Tek başınayım. Korku artıyor. Eninde sonunda herkes yalnız değil mi? Yanılıyor. Tersine inanıyoruz ama hepimiz ayrı ayrı acı çekiyoruz. Size Oldur Maston'un kocası, hala hapiste yatan Betty Ambetti Yeun'un, yeryüzünün bütün barışseverlerinin selamını getiriyorum. Dipnot. Betty Ambetti Yeun, Yunanlı solcu sendikacı, Tony Ambitiello'nun İngiliz karısı. Şu sıra hepsi burada, düşünceleriyle de olsa bizimle birlikte. Bugün barış yepyeni bir inanç. Ona inanmamak için insanın zır deli olması gerek. Ölüler konuşamaz ama konuşabilselerdi kendilerini öldürenlerle ilgili çok şey söyleyebilirlerdi. Mezarlarından kalkıp niçin diye sorarlardı. Ne yazık ki bir şey diyemiyorlar, konuşamıyorlar. Onların adına biz konuşacak, onların yokluğunda davalarını biz savunacağız. Niçin? Atılan kurşun kime? Hepimiz kardeşiz. Minicik bir toprağın üzerinde ayrılmaz kardeşleriz. Öbür gezegenleri düşünün. İnsanlığa yakışır bir hayat, zorla sona erdirilmeyecek bir hayat, Hepinize barış yürüyüşüne çağırıyorum. Barış istiyoruz, barış istiyoruz. Kahrolsun NATO. Faşizm bu ülkeye giremez. Zorbalık bize sökmez. Karşı sözler sokaktan yükseliyor, kepenkleri zorluyordu. Bulgarlar Bulgaristan'a. Köpekler son gecenizi yaşıyorsunuz. Z'ye ölüm. Pis kokular, sonunuz yaklaştı. Bağırıyorlar ama söyleyecek şeyleri yok diye düşündü. Sonra konuşmasını sürdürdü. Bulgarlar mı? Hangi Bulgarlar? Bizimle savaşan, bizi ezen, topraklarımızı çalan Bulgarlar mı? Bugünün Bulgarları onlara benzemiyor. Yöntem insanları değiştiriyor. Onlar da barışın erdemine inanmaya başladılar. Öyleyse bu haykırışlar niçin? Seni arzulamadığım halde yine de çok istiyorum diye düşündü. Suya kaynak gerekli, bana da sen. Gecenin şaşırttığı gözlerinde hayatın kökleri sırrını saklıyor. Kendinden güvenli güzelliğin için istiyorum seni. Kanlı kılıç yıldırımı tutan kın. Anasını isteyen çocuk gibi istiyorum seni. Ben, çocuk, ölmemek için korunmaya ihtiyacım var. Döl yatağında hayat ölümsüzlük kazanıyor. Senin sıcaklığında soğuk kalmıyor, yüksek tepelere düşen uçaklardaki ölüleri olduğu gibi saklayan o dondurucu soğuk. Seni istiyorum çünkü sensiz minicik ve cılız kalıyor, çılgınlığımı başka yerlere ekiyorum. Çılgınlığımı gerekmeyen yerlere ekiyorum çünkü oralarda her şey mantıklı, iyi, doğru ve bütün. Peki ama ne düşünüyorum ben, neredeyim? Hep konuşmamı bekliyorlar. Silahsızlanma, Polaris füzeleri kahrolsun, üstleri yok edin. Sokaktan da şu karşılık geliyordu. Bulgarlara ölüm. Bulgarların Makedonya'da işini. Alçaklar, oradan sağ çıkamayacaksınız. Salondakiler, ikinci bir Hiroşima istemiyoruz diyorlardı. Sokaktakilerse savaş istiyoruz diye haykırıyorlardı. Sayın savcı, sayın emniyet müdürü, generalim, sayın vali, ihtar ediyorum. Zeyn'in sözlerine karşılık gelmedi. Gece ilmiğini boynuna geçirmişti bile. Biraz daha sıkarsa boğulacaktı. Yalnız gece, dünyanın ekseni çevresinde dönüşünün sonu. Ve işte sonuç. Su yok, yalnız ışık var. Yol ışıkta yitip gidiyor. Maden çitin gölgesidir. Ey gece diye düşündü. Neden bu akşam böyle tatlısın? Neden insanların sonsuz kollarına atılmasına izin vermiyorsun? Ve siz yıldızlar, karanlık okyanusun kayalıkları, neden sizleri çevreleyen köpük yok? Kim yorgun, kimin uykusu var? Yaşasın barış, kahrolsun NATO. 9. Salondan hoparlörle dışarı taşan ve kente yayılan sözler generali öylesine kızdırıyordu ki, yukarı çıkıp hepsini makineli tüfekle taramak geçti içinden. Öte yandan bu kızgın yurttaşlar milli emniyetin emriyle çeşitli polis karakollarınca en sefil mahallelerden toplanan bu geri bırakılmış insanlar dışarı taşan haykırışları harekete geçmek için en iyi neden sayıyorlar. General verilen emri biliyordu çünkü düşünceyle madde arasındaki bu 100 yıllık savaşta sola karşı alınan tüm önlemler onaylanmak üzere önce kendisine sunulurdu. Onun en büyük merakı başlıca eğilimiydi bu. Hoparlör harekete geçmek için eşsiz bir kışkırtma aracıydı. Öyle ya bütün bu sakin milliyetçiler kentin merkezinde gezinirken rastlantı sonucu komünistlerin ortalığı karıştırıcı sözleriyle karşılaşmış, onlara karşı çıkmayı yurttaşlık görevi saymışlardı. Karşı saldırı böyle başlamıştı. Olay yerine gelen emniyet müdürü tersini düşünüyordu. Yüksek rütbeli bir subayın toplantı salonuna çıkıp mikrofonla hoparlör arasındaki bağlantıyı kesme emrini vermesini istiyordu. General beklemenin daha iyi olacağı karşılığını verdi. Emniyet müdürü ne yapılmak istendiğini anlayamadı. General üstü olduğundan ve milli emniyetin işine karışmamak gerektiğini öğrendiğinden sustu. Yıllar geçtikçe generalin bu tür olaylara duyduğu büyük ilgi karşısında polise düşen önlemleri almakla yetinmiş, karışık işleri ihtiyar kurdun ustalığına bırakmıştı. Kaldırımda sağa sola ilerleyen general, fotoğraf çekilmemesine dikkat edin dedi. Emniyet müdürü bir sigara yaktı. 10. Kamyonetin arkasında düşkünlüğün son kertesindeki oğlancı Van Gogh sinirli sinirli sigarasını tüttürüyordu. Kalın sopasını bacakları arasına sıkıştırmış, Yangos'un gelip kasayla şoför yerini ayıran cama vurmasını bekliyordu. O an fırlayıp sopasını indirecekti. Ne konuşmaları duyduğu vardı ne de insanların yüzünü gördüğü. Çevresinde olup bitenler onu hiç ilgilendirmiyordu. Korunduğunu biliyordu. Onun gibi bir yasa kaçağı için bu duygu çok değerli, sapıklığı yüzünden başına geleceklere karşı sağlam bir güvenceydi. Asla tutuklanmayacak, cezaevine atılmayacaktı. Polis, Van Gogh'un hayalinde efsane boyutlarına ulaşmıştı. Oturduğu mahallede bir bisikletçi dükkanı işletiyor, böylece küçük çocuklarla ilişkilerini hep sürdürüyordu. Ya gezdirip hissettirmeden okşamak için çocuklara bisiklet veriyor ya da futbol toplarını şişirip ellerine birkaç kuruş sıkıştırıyordu. İki kere içeri tıkılmış, birer günden fazla yatmamıştı. Koruyucuları tam zamanında yetişip Van Gogh'u kurtarmışlardı. Onlar için çırpındığına göre bu yaptıkları gördüğü hizmetlerin bir karşılığıydı. Ülkesi Alman boyunduruğundan kurtulduğunda solun iktidara geçebileceğini hissetip biraz gecikmeyle de olsa sırası geldiğinde ülke egemenlerinin safında bulunmak için Komünist Gençlik Kuruluşu'na yazılmayı düşünmüştü. Rüzgarın yönü değişir değişmez kendisini gerçek bir oğul gibi bağırlarına basmaları için yalvararak karşı tarafa koştu. Önemli olan düzeni koruyan ve yasaları temsil edenlerin safında yer almaktı. Böylece kısa sürede Milliyetçi Gençlik Kuruluşu'nun Katatumba Şubesi'nin başına geçti. Ama biri küçük çocuklara ahlaksızca önerilerde bulunduğunu gammazladı. Van Gogh da şube başkanlığına kadar yükseldiği örgütten atıldı. Çocuklar için açılan bir tatil kampının başına getirildiğinde düşmanları onu yeniden gammazlama fırsatı buldular. Polisten başka kurtuluş çaresi kalmıyordu. Artık bütün çabasını emniyetin gözüne girmekte harcıyordu. Bu çabalar bir keresinde Kraliçe Frederika'nın muhafızlığına getirildiğinde karşılığını gördü. Kraliçenin yanındayken çekilen resmini Tanrı'nın hayat boyu kendisine sunduğu en büyük armağan gibi saklıyordu. Kraliçenin topuklarının izinde yürümek, saçtığı kokularla dop dolu havayı içine çekmek önemsiz bir şey miydi? Doğrusu kadınlar onu hiç ilgilendirmiyordu ama kraliçe başka şeydi. Bir kadının da üstündeydi, erdemin simgesiydi. Bu resmi ziyaret sırasında olaylar çıkması için ne kadar yakarmıştı. Ama her zamanki gibi bir şey olmadı. Kraliçenin kendini beğenmiş ve hızlı yürüyüşü karşısında köylüler yerlere kadar eğilip geri geri gidiyorlardı. Her yer çiçek demetleri, armağanlar, yerel giysiler giymiş kadınlar, çan sesleri, belediye başkanlarının hoş geldiniz söylevleri, saçları kurdelalı kır çiçeklerinden demetler sunup şiirler okuyan küçük kız çocuklarıyla doluydu. O günü belleğinde hayatının en büyük armağanı tırmanılması güç iktidar yolunda önemli bir aşama olarak saklıyordu. İnsanın korunmaktan çıkıp koruyanlar safına katılmasıyla her şeyi değişir. Van Gogh için hayatta bundan önemli şey yoktu. Uzun burunlu De Gaulle geldiğinde de aynı şey yapılmış, kendisini takım şefliğine getirmişlerdi. Bugün de tekin saymamakla birlikte iyiliğine inandığı arkadaşı Yangos'la birlikte bir sürü kişi arasından en önemli işi yapmak üzere seçilmişlerdi. Yeni bir sigara yakmıştı ki dayanılmaz bir kendi kendini doyurma isteği duydu. Kamyonetin kasasında sarsılıp durmuş, verilen görevin heyecanı da bindirince peşinde dolaştığı genç çocuğu elde edemediği zamanlar yaptığı gibi büyük bir boşalma ihtiyacı kendini göstermişti.